Abi sen bir haber yanlış girmişsin galiba ilk haber diye burada.
Hangi haberi yanlış girmişim?
Google Ask Photos ile fotoğraflarımıza yapay zeka perspektifi getiriyor.
Evet.
Aa, biz konuştuk oğlum bunu.
Yok.
Geçen hafta konuştuk ya bir şeyler. Yapay zeka fotoğrafa bir şeyler katıyordu.
Ya bir şeyler katıyor ama bu daha çok katmaktan ziyade daha recall'umsu. Senin de tadını çok kaçırmak istemiyorum
ya
ama.
Ya daha bir dakika olmadı. Neyse.
Tatlar kaçtı.
Anında vallahi kaçtı. Kapıyı çarptı çıktı tadım.
Dur yerine getireceğim sen merak etme.
Nasıl hadi bakalım bekliyorum.
Şimdi bu neymiş abi biliyor musun?
Yok abi.
Google Labs kullanıcılarına açılan bir özellikmiş. Yani Windows Insider gibi düşünebilirsin. Hani Google'ın deneysel özelliklerini test eden kullanıcılar için açılmış bir özellik. Şu anda sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde var. Şöyle bir özellikmiş. Google'a diyormuşsun ki Google fotoğraflara. Mesela dün gece gittiğimiz otelde ne yemiştik? Veya en son yaptığımız kampta nereye çadır kurmuştuk diyorsun. O da fotoğrafların içinde arama yaparak tam olarak bir özellik çıkartımı ve yorumlaması yapıyor. Yani senden habersiz bir şekilde ekran görüntünü almıyor veya senden habersiz bir şekilde fotoğraf çekmiyor. Senin çektiğin fotoğraflarda arama yapıyor ve bu aramayı akıllı şekilde yapabiliyor özellik çıkartımı yaparak. Sadece bununla kalmıyor. Aynı zamanda mesela yakın zamanda yaptığın aktivitelerin özetlerini çıkarıyor veya aile fotoğrafları çektiysen mesela en iyilerini bulup seçebiliyor senin için. Hani o yüzden recall dedik tatlar biraz böyle bir kaçtı ama recall gibi otomatik olarak ekran görüntüsü alma, fotoğraf çekme, her anı kayıt altına alma gibi bir durum yok. Sadece senin fotoğraf albümünde arama yapmanı kolaylaştıran bir özellik.
Tamam. Daha güzelmiş de ben de yapay zeka perspektifi deyince şey zannettim. Yine fotoğraftan bir şey ekleyeceğiz, bir şey kaldıracağız yapay zekayla falan diye. Tamam güzel, çok kullanışlı.
Evet, bir de şöyle bir şey getirmiş Google. Tam olarak bu Ask Photos değil ama fotoğraflar uygulamasına da bir güncelleme getirmiş. Bu güncellemeyle beraber daha doğal istekleri de karşılayabilecekmiş Google fotoğraflar. Ne gibi? Mesela ben gireceğim albüme. Diyeceğim ki Meriç ile gülerken olan fotoğrafları getir. Ya da diyeceğim ki annemle çiçekleri sularken. Hemen oradan beni, annemi tanıyacak, çiçekleri ve hani sulama aktivitesini tanıyacak ve o temadaki fotoğrafları getirecek. Veya seninle birlikte güldüğümüz fotoğrafları karşımıza getirecek. Hani bunun da daha doğal bir akışta olmasını sağlamış.
Yani baya böyle güldüğümüzü anlayacak, işte konsepti anlayacak bizim söylediğimiz şeyleri.
Evet, yaptığın aktiviteleri anlayacak, kimle yaptığını anlayacak, nasıl yaptığını anlayacak, belki hava durumunu veya mekanı anlayacak. Çünkü fotoğraflarda geolocation bilgisi zaten var. Mesela diyeceksin ki Meriç'le Ankara'da gülerken çekildiğimiz fotoğraflar vesaire vesaire. Bunları da zaten o bilgilerden, metadata'dan çekecektir. Ama fotoğraftaki objelere veya fotoğraftaki nesnelerin, objelerin hani gülmesi, aktiviteleri, şunu bunu, onu da bir şekilde anlayıp önümüze sunacak.
Ben bayağı başarılı buldum bu arada. Çok da kullanışlı. Peki bu Google Labs kullanıcılarınaymış ya sadece. Ben kullanamıyor muyum o zaman? Ben bilmiyorum. Herhalde Google Labs kullanmıyorumdur şu anda.
Google Labs kullansaydım bence haberin olurdu.
Olur mu? Bazen kullanıyorum bilmiyorum.
Yok olurdu. Bu şey gibi hani böyle Google'ın işte deneme sürümünde olan uygulamalarını deneyebileyim. Windows Insider programı gibi. Yani güncellemeler ve deneysel özellikler tüm kullanıcılara açılmadan önce belli bir kitleye sunuluyor. Ve o kitlenin geri bildirimlerini veya bug varsa, hata varsa onları bildirmeleri bekleniyor. Senin de bu programa dahil olmuş olman gerekiyor. Ya ben açıkçası Google Labs'te olduğunu zannetmiyorum şu anda.
Değilim.
Bu arada iOS ve Android'in İngilizce sürümlerine eklenecekmiş bu özellik ilk olarak. Ve sonraki haftalarda da başka dilleri de destekleyecekmiş. Biliyorsun iOS üzerinde de Google fotoğraflar olduğu için bu sadece Android'le veya Google'ın işletim sistemiyle sınırlı bir şey değil. O yüzden iOS'te de göreceğiz.
Heyecanlandım yani, güzel bir şey. Umarım ben de bir gün kullanabilirim bunu.
Bir gün zaten tüm kullanıcılara açılacak. Google fotoğraflar kullanıyorsan sen de kullanacaksın Meriç. Kaçışın yok.
Şimdi bu haberimiz beni yine heyecanlandıran bir haber. WhatsApp ile başka uygulamalara mesaj devri geliyormuş nedir bu başka uygulamalar, nasıl olacak? Ben WhatsApp'tan yazacağım, sen iMessage'dan mı cevap vereceksin mesela?
Aynen öyle. Hatırlarsan zaten iMessage üzerinde de böyle bir baskı vardı. Hatta Apple'ın Haziran'daki etkinliğinde demiştik ki evet en büyük özellik yapay zeka. Fakat bunun yanında iMessage'a Rich Message özelliği gelecek demiştik. Yani zengin mesajlaşma hizmeti özelliği gelecek ve bu sayede mavi baloncuk, yeşil baloncuk travmasını bir şekilde azaltacaklar demiştik. Hatırlarsan o nedendi? Amerika'da böyle bir baskınlığı vardı iMessage'ın. İşte gençlerde zorbalanmaya kadar gidiyordu. Bu da Avrupa Birliği'nin Meta gruptan istediği bir şey. Meta biliyorsun Facebook'un, WhatsApp'in, Instagram'ın çatı grubu. Onlara diyor ki Avrupa Birliği siz çok baskınsınız. Hani WhatsApp'inizle, Messenger uygulamanızla piyasanın çoğuna hakimsiniz ve bu yüzden bu hakimliği kırmak için geçtiğimiz haftalarda da bolca bahsettiğimiz dijital marketler yasası kapsamında siz de artık mesajlaşma uygulamanızı diğer uygulamalarla mesajlaşabilir hale getirmek zorundasınız. Çünkü yine konuşmuştuk. Özellikle bu WhatsApp'in kullanıcı koşullarını değiştirdiği dönemde Türkiye'de de insanlar işte Signal'a, Telegram'a kaymaya çalıştı. Mesela benim telefonumda hala ikisi de yüklü. Ama ne oluyor? Sen geçiyorsun ama arkadaşların geçmiyor. Arkadaşların olmadığı sürece sen Signal kullansan ne? Sen Telegram kullansan ne? Hiçbir işe yaramıyor. İşte Avrupa Birliği de bu tekelleşmeyi önlemek için ve diğer taraflara geçişte kolaylaştırmak için diyor ki WhatsApp'ı da Messenger'ı da üçüncü parti diğer uygulamalarla mesajlaşacak hale, iletişim kuracak hale getireceksiniz. Ve Meta da bunun üstüne tabii ki kendi uygulamalarını buna uyacak şekilde uyarlıyor. Fakat burada şöyle bir şey var. Bu özelliklerden sadece Avrupa Birliği'ndeki kullanıcılar yararlanacak. Tıpkı Apple'ın kendi telefonlarına üçüncü parti marketleri sadece Avrupa Birliği'nde sunması gibi. Maalesef Amerika'da yaşıyorsan WhatsApp'inle bir Telegram kullanıcısıyla yazışamayacaksın. Avrupa Birliği'nde olman gerekiyor.
Üzüldüm. Ben yapabileceğimi düşünmüştüm. Bu Avrupa Birliği niye böyle garip garip şeyler çıkarıyor? Sürekli bir şeylerin peşinde böyle.
Ama şöyle bir şey var. Buradaki aksilik Avrupa Birliği'nde değil. Buradaki aksilik Meta tarafına. Çünkü Avrupa Birliği bunu istiyor. Meta diyor ki tamam uygulayayım ama bunu sadece Avrupa Birliği'nde uygularım. Bunu hazır uygulamışken diğer bölgelere de açsana.
Evet, o da biraz enteresan.
Bunun önünde engel yok bu arada. Hani Avrupa Birliği şey demiyor. Hayır, sadece burada açacaksın demiyor. Avrupa Birliği diyor ki benim sınırlarımda açacaksın. Bunu istiyorum. Ama diğer bölgelere karışamıyor. Diğer bölgelere karışsa orada da açmasını ister. Zaten aslında sorun Avrupa Birliği'nde değil burada teknik olarak.
Yok yani ben bu fikri Avrupa Birliği attı diye onlara sinirlendim. Sürekli böyle bir Google'ın, Apple'ın peşindeler. Rekabette rekabet, eşitlikte eşitlik.
Orada da şunu diyenler var. Avrupa Birliği ülkeleri özellikle bu dijital teknolojiler konusunda çok geri kaldılar ya. Bir ürün çıkaramadılar, bir marka çıkaramadılar. Amerika birinci, Çin'le Japonya'da onu takip ediyor baktığında. Buna o yüzden şey diyenler var. Avrupa Birliği bir şekilde buradan nasıl para kırarız? İşte şirketlere milyonlarca dolar ceza yazalım en iyisi. Yani rekabet diyelim, eşitlik diyelim, o diyelim, bu diyelim. Hani bizim bir Apple'ımız yok, Google'ımız yok, Samsung'umuz yok, LG'miz yok. En azından biz de cezayı patlatalım, oradan biraz bir şeyler alalım diye bakıyorlar diyor insanlar.
Demek ki ben de öyle düşünenlerden biriymişim, şu an öğrendim. Ama çok doğru bir düşünce bence. Avrupa Birliği paranın peşinde.
Bu arada bu haberle ilgili şu detayı da verelim. Bu özellikler gelirken çok kıt bir şekilde gelmeyecek. Yani özellikleri getirdik ama hani kullanıcılar lanet okuyacak düzeyinde gelmeyecek. Mesela o bahsettiğimiz zenginleştirilmiş mesaj özelliklerini kullanabilecek kullanıcılar. Bunlar ne? Mesela mesajlara verilen tepkiler veya mesajları doğrudan yanıtlama, karşı tarafın yazdığı bilgisi veya okunma bilgisi gibi şeyler de yine diğer uygulamalarla kullanılabilecek WhatsApp ve Messenger üzerinden. Gelecek yıldan itibaren farklı mesajlaşma uygulaması kullanan kullanıcılara grup kurma desteği gelecek. Mesela ben Telegram'dayım, sen WhatsApp'tesin. Tabii Avrupa Birliği'nde olmamız gerekiyor. Grup kurabileceğiz. Ve 2027 yılında da görüntülü ve sesli arama desteğinin gelmesi planlanıyormuş. Mesela sen WhatsApp'ten arayacaksın, ben iMessage'dan cevaplayacağım. Sen WhatsApp'ten mesaj attığında ben Telegram'dan, gruptan yazacağım falan. Bir tek olumsuz yanı var. Olumsuz demeyelim de pürüz var diyelim. WhatsApp ve Messenger'a entegre olmak isteyen uygulamaların mesajların uçtan uca şifreli olmasını sağlayan Signal protokolünü kullanmaları gerekecekmiş. Çünkü şu anda mesajlar uçtan uca şifreli bu platformlarda. Ve bu yüzden bu protokole entegre olmaları gerekecekmiş.
Şimdi geçen hafta biz bayağı Intel gömdük. İşte AMD'den falan bahsettik. Şimdi iki haber üst üste. Birisi AMD hakkında. AMD'de Z2 Extreme ve 7600X 3D işlemcileri hakkında gelişmeler varmış.
AMD'nin el bilgisayarı tarafında çok güçlü çözümleri var. Daha doğrusu el bilgisayarları bu son 3-4 yılda inanılmaz ivme kazandılar. Özellikle Steam'dekin piyasaya girmesiyle birlikte Asus'tan, Lenovo'dan, MSI'dan hatta yakın zamanda Zotac'tan ve başka büyük üreticilerden de cevaplar geldi, gelmeye devam ediyor. AMD'nin pazardaki gücü de işlemcisinden geliyor. Bu çözümlere o kadar güzel işlemciler sunuyor ki hem bir el bilgisayarında, el konsolunda artık ismine ne diyorsan kullanabileceğin kadar pil tasarrufu sağlayan işlemciler bunlar. Ama aynı zamanda da sen bu cihazlarla yeri geldiğinde AAA olarak adlandırdığımız mesela Cyberpunk 2077 veya yeni çıkan Space Marines 2'yi oynamak istediğinde bu oyunları oynatabilecek düşük ayarlarda da olsa, düşük çözünürlükte de olsa güce sahip işlemciler üretebiliyor AMD. Ve burada neredeyse rakipsiz. Buradaki şu anda kullanılan işlemcisi Z1 Extreme. Bu Z1 Extreme mesela Asus ROG Ally, ROG Ally X, Lenovo Legion Go gibi modellerde zaten kullanılıyor. Ve bir sürü başka modelde de kullanılıyor da hepsini saymaya gerek yok. Ve işte AMD de demiş ki 2025'in başlarında biz Z1 Extreme'in halefi olan yani sonraki nesli olan Z2 Extreme'i duyuracağız. Detayları paylaşacağız. Muhtemelen ne olacak? Z2 Extreme'in duyurulmasıyla beraber biz artık Asus ROG Ally, Lenovo Legion Go ve diğer cihazlarında artık ikinci nesillerinde, üçüncü nesillerinde Z2 Extreme işlemcisini görmeye başlayacağız. Bu işlemci aynı zamanda grafik işlemcisini ve RAM'ini de içeriyor. Hepsi bir paket olarak geliyor ve bunların hepsinde işte işlemcinin gücü artmış olacak, video işlemcisinin de gücü artmış olacak, RAM frekanslarında, transfer hızlarında artış sağlanacak, aynı zamanda verimlilikleri artacak. Hani aynı işi yaparken daha az güç tüketecek veya o güç seviyesinde daha fazla performans sağlayacak. Böylece ya bataryadan tasarruf etmiş olacaksın ya da aynı süre bataryayla daha güçlü oyunları oynatmış olacaksın gibi düşünebilirsin. Böyle bir duyuru yapacakmış AMD. İkinci haberde 7600X 3D işlemcisi hakkında. Ondan da geçen hafta bahsetmiştik. Demiştik ki bu işlemci sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde sadece Micro Center mağazalarından alınabilecekti demiştik. AMD demek ki bu taleplere ve ortaya çıkan açlığa göz yummamış.
Millet aç aç.
Evet, millet işlemciye aç, ucuz ve güçlü oyun işlemcisine aç diye. Hazır Intel de sürükleniyorken voleyi vurayım demiş yani. Almanya'da da satışa sunmuş fakat burada da aynı model üzerinden ilerliyorlar. O biraz garip geldi bana. Mind Factory isimli bir satıcı üzerinden sadece satın alınabiliyor. Hatta o kadar kısıtlı ki abi. Mind Factory normalde Avusturya'da da faaliyet gösteriyormuş. Ama sen Avusturya'da yaşıyorsan alamıyorsun. Sadece Almanya'da yaşıyorsan Mind Factory'den 7600X 3D'yi 330 avro karşılığında alabiliyorsun. Amerika fiyatına yakın. Orada bir gariplik olmamış. O yüzden hani kutlamak lazım. Avrupa'da özel bir böyle vergi, ekstra bir vergilendirme gelmemiş. Umarım bu tür bütçe odaklı ama aynı zamanda oyuncuya istediği performansı verebileceği işlemciler zamanla Türkiye'ye de ve hatta dünyanın her yerine de yayılır ki insanlar sadece oyun oynuyorlarsa gidip en üst performansa ulaşmak istediklerinde işlerini yapabilecekleri hem oyunları oynayabilecekleri en üst seviye işlemcilere tonlarca para dökmek zorunda kalmadan böyle oyun odaklı ve yaptığı işte gerçekten iyi olan ve ucuz fiyata nispeten satılan işlemcilere ulaşabilirler diye temenni ediyorum.
Şimdi Intel düşüyorken bir de AMD vuruyor dedin ya. Başka vuranlar da varmış Burak.
Evet. Vurmaya çalışanlar var en azından.
Evet, Qualcomm bu vurmaya çalışanlardanmış. Valla üzüldüm mü? Üzülmedim. Pat Gelsinger, üzülmedim. Niye üzüleyim ki yani? Düşenin dostu olmaz Pat. İstifa et.
İstifa et Pat, bak. Şirketini parçalayacaklar, artık yeter.
Vallahi bak, akbaban oluyorlar. Akbabalar üşüştü.
Üşüştü.
Kendine gel, istifa et.
Haberi hemen anlatalım. Umarım haberden sonra bir kendine gelir.
Umarım.
Şimdi Qualcomm'dan şöyle bahsetmiştik yine hatırlarsan. Qualcomm bizim telefonlarımızda, tabletlerimizde son 10 yıldır, 15 yıldır kullandığımız Snapdragon serisi işlemcilerin üreticisi olan firma. Yani dünyanın en büyük zaten mobil çip üreticisi durumunda şu anda. Ve gerçekten inanılmaz bir pazar payları var. Hem üst segmentte, hem ortada, hem altta her tarafa ürün yetiştiriyorlar. Bütün telefonlara, tabletlere mutlaka uyan bir çözümleri var. Qualcomm yakın zamanda Apple'dan ayrılan mühendislerin kurduğu Nuvia'nın tasarladığı Orion mimarisine sahip Snapdragon X ailesini bizim Windows bilgisayarlarımızda kullanabilmemiz için piyasaya sürmüştü. Belki hatırlarsın, yaz aylarının başlarında demiştik ki ARM tabanlı, ARM mimarili artık bilgisayarlar kullanabileceğiz ve Windows cihazlarda artık ARM tabanlı işlemciler olacak ve bunlar nasıl bir önceki girişimden daha farklı, Windows tarafında nasıl bir farklılık var, desteklenecek mi, performansı ne olacak, pil tasarrufu ne olacak diye bunları uzun uzun konuşmuştuk. Yani burada Qualcomm neyi hedefliyor? Kısaca zaten mobil tarafta bir hakimiyetleri var. Şimdi diyorlar ki PC tarafına da giriyoruz ve hatta çok hızlı girdik, çok güçlü girdik görece. Ama biz burada kalıcı olmak istiyoruz. Ve burada kalıcı olmanın yollarından biri de tabii ki en büyük rakiplerin belki de düştüğünde onlardan faydalanabilmek. Ve bunu yapmak için de Qualcomm, Intel'in bilgisayar istemci segmentine göz dikmiş. Bu bilgisayar istemci segmenti nedir tam olarak? Şöyle geçiyor. Ben bu haberi ilk okuduğumda anlayamadım. Çünkü haberde diyor ki Intel'in bilgisayar chip design ekibine göz dikmiş. Ya diyorum ki hani Intel'in hani ana iş birimlerinden bu, böyle bir şey olamaz. Hani tutup da Intel'in doğrudan işlemci dizayn eden birimini almak demek, tasarımlayan o birimi almak demek, bayağı Intel'in asıl kar ettiren yerlerinden birini almak demek. Hadi Qualcomm ister, belki gücü yeter ama Intel satmaz zaten. İntihar gibi bir şey olur. Öyle değilmiş gerçekten. Hani belki haberi okuyan başka insanlar da olur. Onların da kafası karışabilir. Onu söyleyelim. Orada durum şuymuş. Intel'in partnerleriyle yaptığı referans tasarımlarla ilgili bir birimmiş bu. Mesela Intel gidiyor Acer'la veya MSI'la veya diğer partnerleriyle referans tasarımlar yapıyor. Onlara yönelik, bu partnerlerle ilişkisine yönelik olan bir departmanmış. Qualcomm'da ona göz dikmiş, haberleri var. Intel'den bununla ilgili bir açıklama gelmiş. Demişler ki Qualcomm resmi olarak bize bir teklifle gelmedi, herhangi bir görüşme talebinde bulunmadı denmiş. Ancak Qualcomm'a yakın kaynaklar zaten Qualcomm'un aylardır böyle bir planlama ve keşif üzerinde durduğunu söylüyorlar. Intel yönetim kurulu da gelecek hafta Pat Gelsinger başkanlığında toplanacakmış ve bu nakit akışını ve nakit sıkıntısını çözme üzerine bir dizi önlem hakkında açıklamalar yapacaklarmış. Muhtemelen sadece bura değil, başka birçok birimin belki de satılması veya elden çıkarılması için önlemler açıklanacak. İşte Qualcomm'da mesela bu pastadan payını alan ilk firma olma yolunda ve kendini PC pazarında kalıcı hale getirmek için elinden geleni yapıyor durumunda açıkçası Meriç.
Intel'e yakışır bir cevap olmuş. Yo öyle bir şey yok. Yo falan diye umursamaz bir cevap. Şaşırtmadı Intel'den. Hani oturup gerçekten bir açıklama yapmalarını beklemezsin Intel'den zaten de. Yani yönetim kurulu Pat Gelsinger başkanlığında gelecek hafta toplanacak demek. Pat Gelsinger bir hafta daha Intel'in başında CEO'su demek.
Bence daha yıllarca da başında olur. Sen batan geminin kaptanı olmak ister miydin mesela? Pat'e şey der miydin? Ya sen çekil hadi ben geçeyim ama bu arada şirketin milyarlarca dolar zarar ediyor. Kim bozduysa o düzeltsin.
Doğru. Yani orası da öyle tabii. Abi son haberimiz de ne Intel, ne Microsoft, ne Google, ne AMD, ne Nvidia. Hepsini tek tek sayacağım şimdi sana, hangilerini konuştuk son 15 bölümde.
Ben bekliyorum abi. Bir alayım içecek, mısırımı da alayım, bekleyeyim.
Tek tek hepsine söyleyeceğim. Hiçbiriyle alakalı değil. Bluetooth 6.0 ile santimetre düzeyinde hassasiyet geliyormuş.
Hiç mesela dikkat ediyor musun? Bir Bluetooth cihaz alırken işte bunun sürümü ne? Ne bileyim, bunun versiyonu ne? Ne gibi fonksiyonları var? Hiç dikkat ediyor musun?
Yani bana soruyorsan özellikle hiç dikkat etmiyorum. Biliyorsun benim teknolojiyle aram bu podcast'ten öteye geçmiyor.
Teşekkürler. Ya ben de evet teknolojiyi çok takip ediyorum ama dürüst olayım. Ben de işte bir kulaklık alırken, bir mouse alırken Bluetooth 5.4 müymüş, Bluetooth 4.0 mıymış? Açıkçası dikkat etmiyorum. Hani
kimlerle podcast yapıyoruz ya? Kimlerle podcast yapıyoruz ya?
Daha doğrusu kimler podcast yapıyor? Şimdi dinleyiciler öyle diyor. Cehalete bak, nasıl Bluetooth versiyonuna dikkat etmezler diye. Ya ama şeyi biliyordum en azından. Hani Bluetooth'un bir versiyonu var. Cihazlar bu gelişen versiyonlar neticesinde özellikle her versiyonda genellikle verimlilik ve performansta bir iyileşme oluyordu. İşte daha düşük güç tüketimi, daha düşük gecikmeler, işte daha az kopma vesaire vesaire. Şimdi bununla ilgili bir Bluetooth Special Interest Group diye bir grup varmış, yani özel ilgi grubu. Ve bunlar Bluetooth standartlarını belirliyorlarmış. Bu standardın 6.0 versiyonu tanıtılmış. En son ana standart olan 5.0 2016'da gelmiş ve şu an kullanmakta olduğumuz en güncel versiyon olan 5.4 de geçtiğimiz yıl 2023'te tanıtılmış. 6.0 versiyonunda verimlilik, güvenilirlik ve nesnelerin interneti alanında gelişmeler sağlanacakmış. Peki bunlar nasıl sağlanacakmış? Onlardan hemen bahsedeyim. Verimlilik iyileştirmeleri iki ana özellik sayesinde gelişecekmiş. Bunlardan ilki veri alımı tarafında olacakmış. İkincisi ise bağlanılmak istenilen cihazın menzilden dışarı çıkması durumunda menzilden çıkıldığına dair bilginin iletilmesi ve buna bağlı olarak cihazların artık bağlanma isteği atmaması üzerinden olacakmış. Yani şöyle düşünelim, bir telefon bir kulaklığa bağlanmak istiyor. O kulaklık da yavaş yavaş menzilden çıkıyor. Farklı bir odaya götürdüm mesela. Telefon onu sürekli arayıp bağlanmaya çalışmayacak. Çünkü artık kulaklığın menzilden çıktığı bilgisi kendine iletilecek. Ve diyecek ki ha tamam, menzilden çıktı. Bu yüzden artık arama ve bağlanmayı sonlandırayım. Ve böylece bir pil tasarrufu sağlanacak. Verimlilik artacak. Oyuncular için yine bir iyileştirme var. Mesela büyük veri paketlerini Bluetooth bir veri aktarımı sağlayan teknoloji sonucunda. Burada aktarılan büyük veri paketlerinin parçalanarak küçük parçalara ayrılması ve bu ayrılan parçaların zamanında gönderiminin sağlanmasıyla birlikte gecikmelerde de bir düşüş olması planlanıyormuş, amaçlanıyormuş. Fakat bu Bluetooth 6.0'daki en önemli özellikler hani verimlilik ve performans artışı değil. Özellikle Apple cihazlar, Find My uygulaması var ya, cihazımı bul uygulaması. Bu cihazımı bul uygulaması için kendi içlerinde ultra geniş frekans band çipleri içeriyorlardı. O cihazı tam olarak yerini tespit edebilmek adına. Mesela sen AirPods'unu arıyorsun. AirPods'un diyor ki 5 metre ileride, ama hangi 5 metre ileride? Veya tam 5 metre ileride ama işte yukarıda mı aşağıda mı nerede? Mesela ulaşıyorsun yanına ama dikey bir alan var karşına, diyelim ki bir dolap var. Dolabın neresinde? Sen diyorsun ki yanına geldin ama üstte mi aşağıda mı sağda mı solda mı? Bunun için bir ultra geniş frekans band çipi barındırıyordu Apple cihazlar. Şimdi Bluetooth 6.0 ile birlikte Bluetooth Channel Sounding. Bunun da Türkçesini en yakın Bluetooth yön ölçümü olarak çevirebildim. Bu standarda sahip cihazlar gelecekmiş ve bu sayede hem daha gelişmiş güvenlik hem de daha doğru yer tespiti yapılacakmış. Hatta şunu diyor Bluetooth özel ilgi grubu diyor ki santimetre düzeyinde hassasiyet verilecek konum bilgisi olarak. Bu aynı zamanda güvenliği de artıracakmış. Şöyle, mesela cihazlar birbirleri arasında iletişim kuracaklar ya, diyecek ki benim konumum şu. O konumla beraber cihazlar birbirlerinin yerini çok daha doğru tespit edebilecek ve bu sayede Bluetooth sinyallerinin bozulmasını, taklit edilmesini veya güçlerinin değiştirilmesini zorlaştıracak. Çünkü iki cihaz birbiri arasında tam olarak konumlarını paylaşabilirlerse dışarıdan gelen etkenlere de daha kapalı olabilecekler, daha güvenilir bir iletişim kurabilecekler ve böylece o iletişimi bozmak isteyen bir üçüncü partiye karşı daha dayanıklı olabilecekler. Ve az önce de bahsettiğimiz gibi bu yer bildiriminin doğruluğu arttığı için de yer tespiti santimetreler düzeyinde doğruluk sağlayabilecek. Ve mesela Apple'ın artık kendi cihazlarında ayrı bir çipe yer vermesi gerekmeyecek. Ha, isterlerse yine kullanırlar. Belki Bluetooth 6.0 ile tanıtılan bu özellik santimetrelerle doğru diye reklam ediliyordur. Ama gerçekte böyle bir performansı olmayacaktır. Veya Apple veya başka bir üretici daha efektif şekilde daha doğru konum tespit edebilen bir teknoloji ve bir çip bulacaktır. Ve onu kullanmayı tercih edecektir. O ayrı. Ama şu anda görünen bunun zaten o çipin, ultra geniş frekans band çipinin yerini tamamen tutabileceği anlamına geliyor. Ve bu aynı zamanda sadece Apple olarak düşünmeyelim. Mesela bir Apple kullanıcısısındır ama kulaklığın Apple değildir de Sony'dir diyelim. Ya da bir Google Pixel telefon kullanıyorsundur ama kulaklığın Apple'dır. Bunların hepsi aynı standarda sahip Bluetooth 6.0 çiplerine sahip olursa ne olacak? Sen bu sefer bütün cihazları birbirleri arasında çok daha verimli şekilde iletişim kurarak kullanabileceksin. Yani Apple ekosisteminde kalmana, Google veya Samsung ekosisteminde kalmana gerek kalmadan bütün cihazları daha uyumlu bir şekilde kullanabileceksin.
Son kısmı daha çok beğendim aslında. Çünkü Apple'ın öyle bir avantajı vardı. Bilmiyorum diğer markalarda nasıldı ama hani bu Apple'ın işte iPhone'u mu bul, iPad'i mi bul, AirPod'u mu bul şeyleri bayağı güzeldi. Yani diyorsun ki bu artık olmayan markalarda da olacak hale gelebilir.
Aynen, yani Bluetooth 6.0 çipi barındıran muhtemelen tüm cihazlar birbirleriyle konum bilgisini santimetre düzeyine kadar paylaşabilecek. Böylece ekstra bir çip barındırılmasına, ekstra bir özellik barındırılmasına gerek duyulmayacak. Bu zaten o teknolojinin içine gömülmüş olacağı için.
Evet.
Senin Bluetooth 6.0 bir kulaklığın varsa ve Bluetooth 6.0 bir telefonun varsa konumu çok rahatlıkla bulabileceksin. Çünkü zaten aralarında o iletişimi yapıyor olacaklar. Sadece sana onu görsel bir şekilde sunacak bir yazılım gerekecek.
Başarılı, ben beğendim. 6.0'da umarım kullanırım diye düşünüyorum.
Şöyle diyelim, bundan önce Bluetooth versiyonlarına dikkat etmiyordun cihazların. Belki 2025'ten itibaren diyelim artık cihazları alırken, daha doğrusu 6.0'ın cihazlarda kullanılmasıyla birlikte elektronik bir eşya alırken tercihin belki de 6.0 özellikle olsun yönünde olacaktır.
Artık en azından dikkat edeceğim, bu doğru. Abi kapatalım o zaman, başka haberimiz yoksa.
Bu hafta biraz kısa tuttuk. Geçtiğimiz iki haftanın belki de teknoloji gündemi de biraz yorulmuş. Belli ki insanlar da bir demiş ki biz artık bir duralım, bir şey yapmayalım. Hani bir yenilik, bir şey, bir skandal ortaya evet. Çıkmasın. İnsanlar da bir dinlensinler diye. Biz de ondan faydalandık. Bir tık daha kısa tuttuk. Benim söylemek istediğim bir şey yok. Bütün haberlerimizi sunduk. Senin söylemek istediğin, eklemek istediğin bir şey var mı?
Benim de yok. Recall bir daha gelmeden biz yine hızlıca kaçalım o zaman.
Aynen, kesinlikle öyle. O zaman herkes kendine iyi baksın. İyi haftalar diliyorum. Gelecek hafta Apple'ın güncellemeleriyle, yenilikleriyle beraber olacağız.
Kendinize iyi bakın. İyi haftalar. Hoşça kalın.